oralarda söyledikleri şarkıları eğer acıysa acı, elemse elem, kederse keder, üzüntüyse üzüntüyü barındıran tarzdaki yakarışlarla bunu bir şekilde kendi içlerinde hafifletmeye çalıştılar. Caz müziği özellikle 1980'lerden itibaren tamamen duygusal nedenlerle, parasal nedenlerle dünyadaki ünlü yapımcılar tarafından denmiştir ki biz bunu birazcık daha merkeze çekelim. Cazın bir kökeni ama bunun nasıl bir kökeni var? Afrika kökeni var. Çünkü blues var. Blues dediğimiz o kökenden çıkmış, doğmuş, sonrasında vücut bulmuş, sonrasında beslediğiniz kadar büyümüş. Let's jazz denen bir şey vardır. Hadi caz yapalım. Hadi caz yapalım derken herkes hünerini göstersin. Herkes hünerini göstersin olunca bu Türkiye'de yani caz yapma, gürültü yapma yani.
Merhaba, Anadolu Ajansı'nın kültür merkezine hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan 2024 Salı. Ben Ümmü Hanatar. Evet, bugün Uluslararası Caz Günü. 30 Nisan 2011 yılında Caz Günü olarak ilan edilmişti ve evet, bu bölümümüzde caz müziğini didik didik edeceğiz. Konuğumuz kim? Mutlaka tanıyorsunuzdur. TRT'de bir zamanlar müzik programları hazırlayıp sunan sunucu, yapımcı ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Erhan Konuk. Kendisiyle caz müziği ortaya çıkışından bugüne ne anlam taşıdı, dünden bugüne nasıl değişiklikler yaşadı, nasıl gelişti ve tabii ki caz yapma ne demektir? Hepsini konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizi böyle görmek daha mutlu etti bizi. Sizi biz caz müzik konulu sohbetlerde, festivallerde görüyoruz. 90'larda müziğe meraklı olanlar da sizi tanıyor elbette. TRT'de müzik programı hazırlıyordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Pop Saati, Telepop bunlardan da, öyle değil mi?
Doğru. Bir de şey var tabii, 80'leri de katabiliriz işin içine.
80'leri, tamam.
Evet.
Tamam. 80'lerde o ilk program hangisiydi peki? Yine program mıydı?
Telepop. İlk Telepop'tu. Ardından Pop Saati ismini ne geçtik. Uzun yıllar Pop Saati olarak hep oldu. 25 yıl kesintisiz yayınlandı. 2013'ün başına kadar. Sonrasında farklı farklı programlarım da oldu ama müzikle hep iç içe olduk. Şükür diyoruz çünkü güzel bir şeyle uğraşıyorsunuz. Olumlu enerji alıyorsunuz. O enerjiyi sinerjiye dönüştürmek ve paylaşmak gerçekten güzel oluyor.
Evet, ben hatırlıyorum şimdi bu tür sohbetler biraz da yaşımızı ele veren sohbetler. Bunun farkındayım ama programınızı hatırlıyorum. Heyecanlandıran bir yönü vardı. Yani Türk dünya müzik sahnelerinde neler olup bitiyor. O yıllarda sizin programınızdan öğreniyorduk, takip ediyorduk. Sizin jeneriniz hala kulaklarımda mesela. Uluslararası caz müzik günü olması sebebiyle sözü caz müziğine de getireceğim. Şimdi siz birçok müzik dallarıyla ilgilisiniz. Hepsini yakından takip ediyordunuz ama caz müzikle aranız nasıl diye sorsak olur mu? Yakınlığınız nedir? Nasıl başladı?
Tabii ki. Tabii ki. Şöyle aslında ben genellikle popüler müzik anlamında olan işlere hep daha fazla ilgi duydum. Ama caz da doğal olarak bizim yaptığımız işin içinde çok önemli temel taşlarından biriydi. Müziğin temel taşlarından biriydi. Caza ilgim şu şekilde. Caz aslında 1920'li yıllarda bir caz çağının başladığını belirtir. Çeşitli bu konudaki önemli eleştirmenler diyelim ya da köşe yazarları ya da bu konunun uzmanları. Çünkü caz özellikle terminolojik olarak ifadeler anlamında özellik barındırıyor. Bu özellikleri de eğer siz iyi ifade edemezseniz ya da yaptığınız programlara ya da yaptığınız işin içinde, cümle içinde kullanırken eğer yanlış kullanırsanız bunun özellikle cazza ilgi duyanlar arasında doğal olarak rahatsızlık yarattığını söyleyebilirim. Çünkü caz dediğimiz zaman aslında 15. 16. yüzyılda kara kıta Afrika'dan koca bir okyanusu geçerek hem Güney hem Orta hem de Kuzey Amerika'ya insan ticareti yapan o hakikaten çok olumsuz ve vahşi bir topluluğun gerçekleştirmiş olduğu o köle ticareti neticesinde oralara götürdükleri insanların çalıştırıldıkları yerlerde gördükleri davranışlarda ya da ardından bunların bir sanki çok özür dileyerek söylüyorum ama sanki böyle bir malmış gibi oradan oraya satılmasında herhangi bir hak iddia edememelerinde Sadece ağır işlerde çalıştırılarak, bunlar tarlalar olabilir, bunlar evin işleri olabilir, bahçe işleri olabilir ya da çok daha ağır işler olabilir şu anda aklınıza gelmeyen iş kolu anlamında. Buralarda bu insanlardan yararlanarak doğal olarak onları aslında ailelerle gidenler, aileler şeklinde kaçırılanlar da oluyor. Ve aileler bazen parçalanıyor, bazen aileler bir aradayken görülen o zulüm aile fertleri arasında da ciddi ciddi çok büyük travmalara sebep oluyor. Ama bunu işte biz çeşitli dizilerle, çeşitli filmlerle, özellikle Hollywood filmleriyle kendilerini de eleştirdikleri için bir şekilde zamanında görebildik. Günümüzde de hala görüyoruz. Günümüzde de hala maalesef adına ırkçılık denilen ve bence insanlık suçu olan ve hiçbir şekilde hiç kimseyi ötekileştiremeyeceğimiz bir ortamın yaratılması neticesinde ki bundan işte 4 sene, 3 sene önceydi zencinin öldürülmesi söz konusu oldu. Boğazına polisin gayri medeni bir şekilde ve gayri insani koşullar altında diziyle basması neticesinde nefes alamıyorum, nefes alamıyorum diye George Floyd ve
Evet.
bu kişinin ölmesi ve herkesin gözünün önünde gerçekleşmesi ve bundan yaklaşık 3-3,5 sene önce olması bizi çok ciddi anlamda rahatsız etti. Dünya olarak rahatsız etti. Bir bireysel olarak düşünün, herkesin o vicdan denen yüce duygunun örselenmesine ve onun ciddi anlamda kanamasına da sebep oldu. O duyguyu resmen kanattılar. Tamam, cezalarını buldular. Bir şekilde insanlar buna çok ciddi tepki verdiler. Ama olan oldu. Hayatını kaybeden kaybetti. Ve bunun bu olaydan sonra da belki onlarca bu tarz basına yansıyan olumsuz örnekler yine karşımıza çıktı. Şimdi efendim 15. 16. yüzyılda bu gelişlerde insanlar doğal olarak tepkilerini bir şekilde dile getirmek durumundalardı. Çünkü insanın doğası gereği, yapısı gereği çok olumsuzluğu barındırmaz. Doğa da aynı şekildedir. Olumsuzluğu barındıran bir yapısı yoktur. Burada eğer insan varlığı her zaman söylenir ya belli yerlerde olmasa ah işte bu işte doğaya hiçbir şey olmazdı. Dünyanın o güzel tabiatı belki bu kadar örselenmez, bu kadar yok edilmezdi şeklinde yaklaşımlar insanlara yapılan bu davranışlar neticesinde de o insanların bir şekilde kendilerini ifade etmek için doğal olarak bir baskı görüyor, zulüm görüyor, tecavüz görüyor, başka gayri insani davranışlar görünce bunları dışa vurması gerekiyor bir şekilde. Bunu ne zaman yapabildiler? Bu zulmü gördükleri anda yapamasalar bile bir arada oldukları zaman veya gece yattıkları zaman yatabiliyorlarsa veya bir arada oldukları zaman çeşitli şarkılar söyleyerek geldikleri kıtadan, Afrika'dan getirdikleri ve o özgün haliyle oralarda söyledikleri şarkıları eğer acıysa acı, elemse elem, kederse keder, üzüntüyse üzüntüyü barındıran tarzdaki yakarışlarla bunu bir şekilde kendi içlerinde hafifletmeye çalıştılar.
Bu bir isyan müziği.
Ha, kesinlikle, kesinlikle. Zaten şimdi ona geleceğim. Günümüzdeki halinden de bahsedeceğim. Aslında bu herkesin bildiği ama maalesef bu tarihi geçişi doğal olarak üzerinde çalıştığımız için işte akademisyen olarak bunları incelediğim için ve bunların yayıncılığa nasıl yansıdığını gördüğüm için doğal olarak biraz daha bizim dağarcığımız dolu oluyor doğal olarak. Daha mantıklı, daha bilime endeksli olarak açıklama durumumuz daha söz konusu olabiliyor efendim.
Evet.
Onun için bu insanlar bu isyanı bir şekilde dile getirdiler. Nasıl getirdiler dediğim gibi nidalar çıkarttılar, çeşitli şarkılar söylediler, çeşitli bizde Anadolu'da uzun hava ya da bozlak dediğimiz ya da yakarış dediğimiz o ağıt yakma şeklinde bunları yaptılar. Bu şekilde dile getirdiler. Geldik birkaç yüzyıla hemen geçelim. 19. yüzyıla, 20. yüzyılın hemen başına. Burada insanların hep şunu gördük yaptığı işlerde. İnsanlar bu müzikten, daha doğrusu bu tarz işlerden yavaş yavaş bunu birazcık daha geniş kitlelere duyurmaya başladılar. Yani bu eğer bir çiftlikteyse ve birazcık da artık o ilk geldikleri hal veya o durumlar biraz daha rehabilite edildiyse, biraz daha iyi şartlara kavuştularsa, bunu belki o bulundukları çiftlikte veya çalıştıkları alanda belki bir mini konserimsi bazı etkinliklerle insanlarla buluşturmaya başladılar. Ardından müzik aletleriyle buluştu. Müzik aletlerinin ile buluşmasıyla birlikte nota dediğimiz müziğin resmi anlamda vücut bulmasını sağlayan o notaların kurduğu yapıyla çok daha net, çok daha anlaşılabilir hale geldi. Ve 1920'lerle birlikte 1920'nin hemen herhalde başındaydı, 20-21. Tam tarih söyleyemeyeceğim bununla ilgili. Ama bir caz çağının başladığını ve ardından bu çağın ilerleyerek doğal olarak bu caz çağının başlaması bu şekilde oldu. Ama onun öncesinde bu müziğin adına blues dediler. Blues müziği dediler. Yani blues öyle bir müzikti ki içeriyordu. Keder, acı, üzüntü, tasa, endişe, her şeyi içeriyordu. Olumsuz birçok şeyi barındıran bir müzik türüydü. O da aynı zamanlarda şeye büründü, notaya büründü. Ama caz blues'dan doğdu. Cazın babası, anası blues'dur. Yani cazın bütün ne diyelim oluşturan, cazı oluşturan ögelerin tamamı blues kökenlidir. Ve ardından blues kendine belli bir yer bulduktan sonra cazda öyle şeyler olmaya başladı ki mesela bunun tabii başladığı yer doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri. Köleliğin de tabii başladığı ve en azından geniş kitleler tarafından bilinen gerçeği bu şekilde. Buralarda başlayan bu akım belli bir zamandan sonra artık notalarla birlikte tarzlara, türlere ayrılmaya başladı. İşte dediler ki caz standartları dediler. Belli bir standartta mesela klasik caz dediler ya da klasik blues dediler. Klasik blues'dan caza geçişlerde işte söyleme şeklindeki bir tarzın değişikliği, bazı müzik aletlerinin olması, bazı müzik aletlerinin olmaması, improvizasyon dediğimiz doğaçlama mantığının işte özellikle diyelim ki o ilk şeylere gidelim, 200-300 yıl öncesine gidelim. O kendilerine ait acıyı, kederi, elemi, üzüntüyü, tasayı, bütün hepsini aktardıkları o dedim ya minim konserler, konserimsi yapılan etkinliklerde orada improvizasyon zaten denenmişti. Yani uzatabiliyorlardı. Çünkü başı sonu belli değildi. Bir yerde başlıyordu birisi. Ardından birine mesela diyelim ki pas atıyordu. O pası alan oradan devam edebiliyordu. Ya da kendisi bunu uzattığı gibi bunun çeşitli okuma şekillerini de iyice çeşitlendirerek işi çok daha renkli hale getirebiliyordu. Tekrar 200-300 yıl sonrasına gelelim. 1920'li 30'lu yıllara. Bu dönemde bu işler tabii yapılırken bir baktılar ki blues'da da çeşitlenme başlamış. Blues klasik şeylerinden, kalıplarından çıkmış. Yavaştan yavaştan böyle modernleşmeye başlamış. Bazı müzik aletleri, bazı esintiler ve tabii ki Ünvan Hanım hemen şunu söylemem gerekiyor. 1914-18 ve 1939-45 yıllar arasında gerçekleşen iki büyük dünya savaşı, bu savaşlar dünyada hem kişilerin hem toplumların belli oranda kültürel ve sanat alanında beslenmelerine engel olan dönemler. Öncesiyle, sonrasıyla ve kendi olduğu sırada da. Çünkü dünyanın bir anlamda kendine gelmesi çok uzun yıllar aldı. 45 yılında sona eren İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1955 yılında Amerika'da yine rock and roll rüzgarı esmeye başladı. Rock and roll dediğimiz, tabii ki blues dedik, blues'dan caz dedik. Rock and roll dediğimiz zaman daha bir modernleştirilmiş, daha bir geniş kitlelere ulaşabilecek. Çünkü blues acı barındırıyor. Kelime anlamı itibariyle de aynı şekilde. Blues dediğimiz zaman acı demektir. Yani keder demektir, elemdir, tasadır, endişedir. Bunları barındırır. Mesela bununla hiç alakası yoktur ama söyleme şeklinde Avrupa'da doğmuş, Portekiz ve İspanya'da da çok ciddi anlamda vücut bulmuş bir müzik türü fado vardı. Fado'da da oradaki insanların denize gönderdikleri, okyanusa gönderdikleri sevgilileri, nişanlıları, eşleri, çocukları, abileri, bunlarla ilgili olarak insanların babaları, bunlarla ilgili olarak dile getirdikleri ve tamamen aynı saiklerle ortaya çıkmış acı, keder, elem barındıran bir müzik türü olan fado ortaya çıkmıştır. Orada da hiçbir zaman neşeli hiçbir şey bulamazsınız. Hepsinde hep olumsuz tarafıyla. Çünkü bir yakarıştır. Denizden dönecek mi, dönmeyecek mi? Dönmeyenler olduğu kadar dönenler de vardır. Dönenler dönenlere sevinememişlerdir. Çünkü dönmeyenlerin acısını gördükleri için. Nasıl bizde vardır ya işte komşusu açken sen tok yatamazsın şeklinde. Aslında hayata da uygulamaya da çalıştığımız bir özlü sözdür. Bunun gibi bu tarz şeylerde herkes o acıyı yaşamak bir şekilde kendini mecburiyetinde hissediyor. Ve 1955'te savaştan 10 yıl sonra rock and roll ortaya çıktı. Ama bu arada acaba hiç bunun provası yapılmadı mı? Kesinlikle yapıldı. Çünkü o savaş olduğu sürece insanlar doğal olarak eğlenceye ve olumlu bir şeyler düşünmeye, olumlu bir şeyler yaşamaya, yaşatmaya da bir çaba sarf ediyorlar. Savaş ne kadar olumsuz ve insanlığın veya işte ülkelerin biraz daha vahşi tarafını gösterse de ama bir de bundan yararlananlar oluyor. Onun için biz baktığımız zaman genellikle Afrika kökenli Amerikalıların veya Avrupalı kökenli Amerikalıların bir müzikal parantezine girmiş bir müzik türünden bahsediyoruz caz olarak. Ama bunun babası, anası bluzdur, bluzdan doğmuştur. Ardından bu tarz işler caz öyle bir karakteristik bir yapısı vardır ki dediğim gibi doğaçlamadır aslen. Mesela normalde bir popüler müzik şarkısını bir işte ne diyeyim Michael Jackson'ın bir şarkısı 3,5-4 dakika olur radyolarda çalınabilmesi için ama improvizasyon ağırlıklı ve improvizasyon yani doğaçlama kökenli gerçekleştiği için cazdaki genellikle şarkı uzunlukları en az 5 dakika 6 dakikadır. Bunu bir de siz konser yorumlarıyla birazcık daha farklı hale getirirseniz 11-12 dakikaları bulan, 12-13 dakikaları bulan bazı konser kayıtlarına ya da improvizasyon dediğimiz o doğaçlama kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz. Ve
Evet.
1950'den sonra 1960'larla birlikte cazda dünyadaki en büyük gelişimler yaşanmıştır. Çünkü rock'n'roll ortaya çıktıktan sonra artık cin şişeden çıkmıştır ve 60'lı yıllardan itibaren rock müzikte rock'n'roll değil, rock müziği sadece rock başlığıyla veya rock parantezine alarak çeşitlenme oluşmuştur. Çeşitli festivallerle bunlar yaygınlaşmıştır, çeşitli akımlar ortaya çıkmıştır ama caz her zaman kendi yolunda ve emin adımlarla ilerlemiştir.
Ve 50'li yıllarda aynı zamanda Türkiye'de de Türkiye'nin de
Kesinlikle.
tanıştığı, caz müzikle tanıştığı yıllar. 82 yılında TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası kurdu diye hatırlıyorum. Türkiye'nin
Kesinlikle.
ilk orkestrası. Genel olarak çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
Tamam, rica ederim.
Türkiye'ye geldi caz. Caz müziğin yolculuğu Türkiye'de nasıl başladı ve bugün nerede desek böyle bir genel baksak.
Türkiye'de doğal olarak işte bir cumhuriyetin kurulması, cumhuriyetin kurulmasının hemen ardından cumhuriyetin kurulmasının ve bunun ilke ve inkılaplarını yerleştirmenin çabaları sürerken Türkiye'de 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul'daki Sirkeci'deki Büyükbostane binasından ilk radyo yayını gerçekleşmiştir. 1920'li yıllarda radyo yayınları Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de zaten başlamıştır ama bizim ülkemizde de hiç geç kalmadan bunun girişi yapılmıştır. Burada da bu işleri yaparken o günlerin son teknolojisiyle ülkemize bunun gelmesinin direktifini veren Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurucumuz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu şu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlar olduğu zaman doğal olarak Türk halk müziği, Türk sanat müziği, klasik Türk müziği gibi ya da tasavvuf müziği gibi müziklerin de doğal olarak Türk halkına bir şekilde yansıtılması gerekiyordu. Bunlar yansıtıldığı gibi ardından gelen o önemli ve büyük bir savaş neticesinde 1945'e kadar bunlar genellikle Türkiye'de gayrimüslim vatandaşlarımızın sanata ve sanatın işte müzik olsun, tiyatro olsun, sinema olsun veya diğer opera, operet olsun bu tip işlere olan merakları ve ona karşı olan hem yetenekleri ve bunları da ortaya çıkarmanın gayretiyle o insanların bir şekilde ortaya çıkması bizdeki bu konuda çalışmayan ve çalışmak isteyen heveslilerin de bir araya gelmesiyle Türkiye'de de yavaş yavaş vücut bulmaya başlamıştır. Radyo gittikçe gelişen ve gittikçe yaygınlaşan bir kitle iletişim aracı haline dönüşmüştür. Özellikle Hitler Almanya'sında 1939'da başlayan savaşla birlikte ve öncesinde ve sonrasında ve savaş sırasında radyo bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Hem de çok kuvvetli bir propaganda aracı olarak. Çünkü televizyon o zaman yaygın değil, yeni çıkmış bir teknoloji çok fazla yok, radyo bile yok evlerde o kadar fazla. Ama fısıltı gazetesi dediğimiz bir şey vardır ya, manevi aslında böyle elle tutulmayan bir gerçektir. Onunla radyosu olan dinledikten sonra komşusunu anlatmıştır. Bu ağızdan ağza yayılarak bir şekilde iyice yaygınlaşmıştır. Böylelikle radyonun ne kadar güçlü bir kitle iletişim aracı olduğu ortaya çıkmıştır. Ardından bunları tabii yapıyoruz. 1940'lı yıllarda, 1950'li yıllarda ilk devinimler, ilk hareketler başlamıştır. Buna caza ilgi duyan insanlar, mesela Türkiye'ye bu caz müzisyenlerinin çağrılması, çeşitli konserler için, çeşitli etkinlikler için çağrılmasıyla Türkiye'deki meraklıları da bunlarla buluşmuştur. Ben hayatını kaybetmeden 1,5 yıl öncesindeydi. Türkiye'de ve dünyada müziğin yapı taşlarından biri olan, özellikle dünyanın en önemli müzik ödülü olarak kabul edilen Grammy'lerden 20'den fazla Grammy kazanmış Arif Mardin Beyefendi ile yapmış olduğum söyleşide kendisinin söylediği 1950'li yıllarda Türkiye'ye gelen ve konser veren önemli caz isimleri var. Müzisyenleri var, şarkıcıları var, orkestraları yönetenler var ve doğal olarak prodüktörler var. Bu insanlarla iletişim haline geçip ardından kendisi de bambaşka bir hayatı seçerek, çok hazır bir düzenin terk ederek, bambaşka bir hayatı seçerek ve müziğin peşinden koşarak Amerika'ya gitmiştir. Amerika'ya gittiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 1946 yılında hayatını kaybeden Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet ve Nasuhi Ertegün kardeşlerin 46'da savaşın hemen ardından babalarının ölüm herhalde yılıydı. Atlantik plakçılığı kurması ve caza, bluza yönelik olarak yaptıkları hamleler ve bu konuda yaptıkları çalışmalar dünyada müziğin şeklinin, yönünün, tarihinin değişmesine ve bu insanların bu konuda belirleyici olmasına da sebep olmuştur. Rahmetli Ahmet Ertegün, öyle şeyler, öyle hikayeler vardır ki Ümmühan Hanım. Tabii o yıllarda ırkçılık çok ciddi anlamda hala devam eden bir süreç. Ve Mehmet Münir Ertegün, Washington'daki büyükelçimiz o yıllardaki. Tabii bu caz müzisyenleri falan devamlı elçilik konutuna geliyorlar. Giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Bu da Washington'daki, başkentteki çeşitli parlamenterleri, senatörlerin dikkatini çekiyor. Çünkü söyleniyor, aynı o Fısıltı Gazetesi gibi. Bir gün önemli bir şey, milletvekili ya da senatörlerden biri, mealini anlatıyorum. Diyor ki Mehmet Münir Ertegün'e, biz diyor siyahların sizin konuda çok sık sık girip çıktığını görüyoruz diyor. Ve ön kapıdan alıyorsunuz diyor. Mehmet Münir Ertegün'ün cevabı çok ilginç tabii bu konuda. Diyor ki biz dostlarımızı hep ön kapıdan alırız diyor. Ama sizin bir sıkıntınız varsa siz geldiğinizde arka kapıdan da alabiliriz diyor. Onun için bu belirleyici tavır, bu dik duruş, bu hakikaten devlet adamlığı o yıllarda Amerika'da bile bu konuda aslında bir şekilde çok net bir iletinin de o yönetime verilmesi anlamı da taşıyor. Ve ardından tabii ki Atlantik plakçılık çok büyüyor. Büyüdüğü zaman da siyah müziği dediğimiz eskiden black müzik, ardından soul müzik, şimdi rhythm and blues dediğimiz müzik tarzı ama geçmişteki caz müzik ve o büyük orkestralar vardır yani meşhur. Önde bir yönetmen, orkestranın sahibi ya da orkestranın ismiyle orkestrayı kurmuş kişi, müzisyen, onların vermiş oldukları o büyük konserler ve orkestra bazlı gerçekleşen ve az önce söylediğim gibi doğaçlama destekli giden işlerin hepsinin arkasında belli bir tarihten itibaren Ertegün kardeşler vardır. Arif Mardin vardır çünkü Amerika'ya gitmiştir. Berklee Müzik Okulu'nu 4 ortalamayla bitirmiştir ve müziğin en önemli prodüktörlerinden biri haline gelmiştir. Zamanında İstanbul'a o konserleri izlemeye gittiğinde 1900 işte 50'li yıllardaki Dizzy Gillespie, Quincy Jones gibi ünlü üstatlar geldikleri zaman o konserler için onlarla iletişim haline geçmiş, onları orada bir genç olarak izlemiş olan Arif Bey ardından Quincy Jones'un ve diğer büyük müzik insanlarının da yakın dostu olmuştur. Birlikte birçok işlere de imza atmışlardır. Hem ayrıca hem belki ortak çalışmalarla. Ama o da azımsanmayacak bir başarı. Az önce söylediğim gibi 20'den fazla Grammy ödülünün sahibi olmuştur. Onun için bu konuda Türklerin de caz konusunda bırakın Türkiye'de, yurt dışında da eş zamanlı olarak yapmış olduğu çok önemli işler vardır. Ve Türkiye'de bu işleri yapan insanların da aslında işin gerçeğinden de biraz bahsetmek, sosyolojik anlamda da işinden bahsetmek gerekiyor içeriğinden. Türkiye'deki varlıklı ailelerin çocuklarının doğal olarak ellerine geçen plakları dinlemeleri, ellerine geçen plakların evlerdeki gramofonlar aracılığıyla o ada, büyük ada olsun, İstanbul'daki Heybeliada olsun, buralardaki evlerin camlarından dışarıya süzülen sesler, işte ister Kadıköy'de olsun, ister Şişli'de olsun, orada yaşayan insanlar, gayrimüslim vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız ve hepsinin dinlediği o döneme ait klasik Türk Türk müziği de olabilir, Türk sanat müziği de olabilir ve şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Mesela yaptığı işler neticesinde Beyazıt Camii baş imamı Saadettin Kaynak. Saadettin Kaynak dediğimiz zaman Saadettin Kaynak Türkiye'de sanat müziği anlamında önemli bestelerin sahibidir.
Evet.
Engin de Yavaş Yavaş gibi, Kara Bulutları Kaldır Aradan gibi ve Kara Bulutları Kaldır Aradan resmen bir popüler tarzda yapılabilecek. Ama düşünün, bir din adamı düşünüyorsunuz. Gerçek işi Beyazıt Camii'nde imamlık, ama öyle bir müziğe merakı ve aşkı var ki bu aşkını da notalara döküp besteler yapıp ve bunu da evrenselleştirebiliyor. Onun için de ülkemizdeki bu alışveriş, hani diyoruz ya gayrimüslimler oluyor ama bizim vatandaşlarımızın da içinden gelen, tarihine bakın, Anadolu tarihine bakın, aşıklar var, atışmaları var. Onların yapmış oldukları, bestelemiş oldukları ya da dile getirmiş oldukları ya da Anadolu tabiriyle yakmış oldukları türküler var. Öyle güzel türküler ki böyle sözlerine baktığınız zaman bunlar hakikaten diyorsunuz ki bu, yani bu bir bilim ya da bu bir çok önemli bir derin düşünceden çıkmış bir şeyler bunlar. Çünkü dile gelmiş. Yani demek canı yandı, birine aşık oldu. Canı yandı, dile geldi, türkü yaptı. Olumsuz bir şey yaşadı, ondan şey yaptı. Sevindi, ondan bir türkü ortaya çıkarttı gibi. Ama gelelim 1950'li yıllara. Dediğim gibi varlıklı ailelerin çocuklarının Avrupa'dan, dünyadan bağlantıları neticesinde almış oldukları plakların dinlenmesi ve yavaş yavaş Türkiye'de de o dünyadaki hızın, devinimin, etkisinin hissedilmesi, bir çeşitli konserler için buraya gelen insanlar, film çekmek için gelen insanlar ve kısacası Türkiye modern yapısıyla dünyaya da o anlamda entegre olmuştur. Ve ardından Türkiye'deki o caz tutkusu o dönemlerde artık iyice kulüp bazında ya da radyoların bir şekilde daha böyle atak hale gelmesiyle ne duruma geliyor biliyor musunuz Ümmü Hanım? Baktığınız zaman o radyoların içinde çalışan insanlar yine o varlıklı ailelerin çocuklarının çok güzel bir şekilde bunları ifade etmesiyle ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor? Diyor ki ben diyor burada bir şey yapacağım, müzik programı yapacağım, caz müzik çalacağım. Kime çalacaksın? İşte bunun meraklılarına. Tamam diyorlar. Tek kanal olduğu için ona da bir yer ayrılıyor. Halk müziği, sanat müziği, yani bizim kendi kültürümüzden de kopmamamız gerekiyor. Neşet Ertaş'ı unutmamamız gerekiyor. Aşık Veysel'i unutmamamız gerekiyor. Bizim kendi milli, yerli, o kadar güzel, o Anadolu coğrafyasından kültür üstüne binmiş ve bir böyle nasıl söylesem sanki imbikten süzülmüş ve artık özü kalmış. Öyle güzel şeylerimiz, ürünlerimiz, öyle güzel bu konuda sanatsal anlamda elimizde olan değerler var ki bunları hiçbir zaman unutmadan ileriye bakmak gerek. Dine karar veriyorlar ve ardından TRT'nin olması, TRT'nin kurulması neticesinde işte artık ihtisaslaşmış bazı programların olması, bunun içine cazın da girmesi, doğal olarak kulüplerde çalan, çeşitli etkinliklerde çalanların radyoda da hem canlı yayınlara alınması hem onların band programlarının yapılması, sizin söylediğiniz 1982 yılında İstanbul Hafif Müzik Caz Orkestrası'nın kurulması ve bunun belli düzenli aralıklarla konserler vermesi, kayıtlar gerçekleştirmesi, bunların da sanat severlere sunulması, gerek İstanbul Radyosu bünyesindeki içerideki işte Mesut Cem'in stüdyosu vardır mesela, orada olması. Ankara Radyosu keza aynı şekilde bir üretimhane haline gelmiştir her iki radyo. Ve her ikisi radyonun da çok çok önemli özellikleri vardır. İstanbul kentinin kaynaklarından, demografik yapısından, diğer özelliklerinden, kültürel altyapısından beslenen İstanbul Radyosu'yla devletin merkezi olması hasebiyle Ankara Radyosu'nun da Ankara'da hem haber hem diğer kültür, sanat, eğitim, kültür, din ve ahlak, tiyatro ve eğlence, çok sesli müzikler dediğimiz alanlarda işler gerçekleştirmesi, programlar gerçekleştirmesi ve bunları da ihtisaslaşmış prodüktörler, spikerler aracılığıyla yapması. Hepsi bir potada erimiş ve günümüze kadar gelmiştir. Ama caz müzik özellikle 1980'lerden itibaren tamamen duygusal nedenlerle, parasal nedenlerle dünyadaki ünlü yapımcılar tarafından denmiştir ki biz bunu birazcık daha merkeze çekelim. Yani Bunlar böyle çok uç noktalarda. Sadece meraklısı bunu izliyor, dinliyor. Ne yapalım? Buna biraz pop ögeleri katalım. Buna biraz rock ögeleri katalım. Nasıl olur? Olur. Nasıl olur? Şöyle olur. Ama bunların provaları ne zaman yapılmıştır? 1970'li yıllarda çeşitli konserlerde öncesinde içinde çalınan bir şarkıya bu tarz etkiyle bir yeniden yorum katılmasıyla filan. Ama 80'li yıllarda bu çıkmıştır. 1986 yılında Amerikalı iki ünlü müzik insanı Bob James ve David Sanborn, biri piyanist, biri de saksafonisttir. Her ikisi de Double Vision diye bir albüm piyasaya çıkartmışlardır. Bu Double Vision 1986'da çıkmıştır. Dünyanın ilk pop caz albümü olarak kayıtlara geçmiştir. Yılın albümü olmuştur. Grammy kazanmıştır. Geniş kitlelere ulaşmasında ve bu konuda acaba mı diyen insanları da iştahlandırmıştır. Onlara da yol açmıştır. Ardından günümüzde işte smooth caz dediğimiz düz bildiğimiz caz. Klasik dediğimiz klasik formatlarından hiç ayrılmamış eski 1920'li yıllarda başlayan caz çağının başındaki belki değerlere bağlı kalınarak yapılan caz. Bunun dışında Turkish caz var. Türk cazı. European dediğimiz Avrupa cazı var. Afrika cazı var. Hint cazı var. Japon cazı var. Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin, Kore, Çin. Her tarafta bu cazla ilgili ve müziğin dünyanın globalleşmesi, müziğin de globalleşmesiyle kültürler arasındaki sınırların kalkması neticesinde artık iş bütün türlerin bir anlamda bazen kontrollü bazen kontrolsüz bir araya gelmesine sebep olmuştur. Ondan sonra da ortaya çıkan manzara işte diyorlar ki müzikte artık sınırlar yok. Şunu şununla yapmak veya bununla karıştırmak son derece olası. Tamam doğru ama cazın bir kökeni ama bunun nasıl bir kökeni var? Afrika kökeni var. Çünkü blues var. Blues dediğimiz o kökenden çıkmış doğmuş sonrasında vücut bulmuş. Sonrasında beslediğiniz kadar büyümüş. Beslediğinizin belki farklı farklı bazı şeylerle onu yine beslemişseniz farklı farklı yerlere gelmiş ve hakikaten caz dediğimiz zaman büyük orkestralar tarafından yapılan da vardır. Tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik oda orkestrası mantığıyla gerçekleşen daha böyle konservatif, daha butik işler söz konusudur. Bunlar yapılabilmektedir. Onun için ama improvizasyon, Afrika, blues, bunlar caz müziğinin olmazsa olmazlarıdır. Hala da devam etmektedir. Belli caz festivalleri dünyada ön almıştır. Hala da bunlar devam etmektedir efendim.
Evet, festivaller dediniz. Şimdi çok güzel bir süreç anlattınız. Böyle kökleri derin, anlamı oldukça kuvvetli bir müzik. Caz müziği. Ülkemizde de dünyanın birçok yerinde de festivaller de düzenleniyor. Az evvel sosyolojik anlamda da değerlendirmek gerekir demiştiniz. Belki bunu duymaktan sıkılmışsınızdır ama sormadan edemeyeceğim. Bu kadar değerli, kıymetli, bu kadar anlamlı bir müzik türü için neden caz yapma denir? Bunun sosyolojisi ne olabilir? Niye böyle
Çok
kavga
basit.
söylenmez, kavgada bile söylenmez anlamıyla caz yapma diye bir ifade var mesela.
Hemen söyleyeyim. Bu bahsettiğim bir şeyi birazcık daha açıklamama sebep olacak. Bu gerçekten önemli. Çok güzel bir soru. Sebebini söyleyeceğim. Ben de bahsedecektim caz yapma. Çünkü caz yapma şöyle bir şey. Şimdi diyelim ki şimdi Bobby McFerrin diye Amerikalı bir müzik insanı vardı. Şarkıcı, müzisyen, besteci. Bobby McFerrin yaptığı müziklerde hiçbir müzik aleti kullanmazdı. Müzik aleti yerine yanaklarına vururdu. Ağzından çeşitli sesler çıkarırdı.
Evet.
Karnına vururdu. Ses yaratırdı. Cazda da şöyle bir şey var. Müzik aleti olsun olmasın. Size mesela müzik aletlerin olduğunu düşünelim. Siz diyelim davul çalıyorsunuz. Ben gitar çalıyorum. İki arkadaşımız daha var. Bu iki arkadaşımız da biri klavyeli çalgılarda. Biri de ne diyelim zil çalıyor mesela orada. Zil var ya da def var. Defle ilgili bir şeyler yapacak. Öyle bir şey oluyor ki doğaçlama mantığı şu. Tam caz yapma işte bu. Yani herkes caz, let's jazz denen bir şey vardır. Hadi caz yapalım. Hadi caz yapalım derken herkes hünerini göstersin. Herkes hünerini göstersin olunca bu Türkiye'de hani şey vardır ya işte bu konuya çok Fransız kaldım falan şeklinde hani böyle bizim benzetmelerimiz. Normalde bunu uluslararası bir şeyde söylediğiniz zaman pek değeri olmayabilir. Karşılığını bulamayabilir ama biz kendi aramızda söylediğimiz zaman herkes anlar ne olduğunu. Caz yapma da öyle. Yani caz yapma gürültü yapma yani. Yani ne gerek var bu doğaçlama şeyleri? Hani sen oradan bir şey söylüyorsun, öbür bir şey veya çok konuşuyorsun. O konudan o konuya atlıyorsun. Caz yapma, yeter artık. Demek anlamına geliyor. Benim anladığım bu ve bildiğim de bu, duyduğum da bu. Caz yapma çok güzel ifade edilmiş bir şey aslında. Çünkü cazın gerçek anlamını da gösteriyor. Cazın sorulduğu zaman tabii ki çok derin olarak konuşulması gereken belki geçmiş zaman olabilir, çeşitli bölgelere ait olabilir, Latin cazı olabilir, işte nasıl söyleyelim biraz böyle avantgard dediğimiz biraz böyle saçma tarzda yapılmış işler olabilir. Sadece caz vokalleriyle. Az önceki söylediğim Bobby McFerrin'ın mesela gerçekten önemli. Mesela onun sadece bir albümü vardı. Bir albümün adını söyleyeyim. 84 albümü galiba. The Voice, Ses albümün adı bu. Tamamen şarkı söylüyor. Bütün çıkarttığı sesler kendisine ait. Yetenek neticesinde oluşuyor. Kuşların uçmasını yapıyor. Ağzından çıkartıyor o şeyi, o gürültüyü. Yapabiliyor. Şimdi bunun gibi işler olduğu gibi bir de o tarafa eksik kalmasın onu da anlatayım ardından festivallere geçelim. Şimdi günümüzde biliyorsunuz bir rap şey var, akımı var. Bu rap akımı dediğimiz zaman bu bir kültür, hip hop kültürü üzerinden gelen. Bu işte bu yine siyah kökenli, siyahi insanların ya da yeni ifadesiyle Afrika Amerikalı, Afrika kökenli Amerikalıların oluşturdukları o kendi içlerindeki kültürün bir şekilde yansıması hip hop kültürü. Dikkat ederseniz orada da bir başkaldırı var. Orada da bir başkaldırı var. Başkaldırının neticesi aslında yine gördükleri zulüm, elem, keder, baskı, bütün hepsine karşı protest dediğimiz protesto edici bir yaklaşımla, eleştirel bir yaklaşımla girişiyorlar işe. Bu da blues'un ardından doğurmuş olduğu cazın günümüzdeki modern hali diyebiliriz. Çünkü dikkat ederseniz içinde çoğu zaman bizim normalde günlük hayatımızda kullanmadığımız veya amiyane tabiriyle olumsuz ifadeler olarak da adlandırdığımız işte sokak ağzı dediğimiz, küfür dediğimiz ya da argo dediğimiz kelimelerin kullanılması ve hakikaten bazı bu tip örneklere baktığınız zaman mesela müzik yapanların, bu tarz müzik yapanların özellikle rapçilerin mesela şarkıları bazen bakıyorsunuz rap işte şarkının adı yazıyor. Söyleyenler veya söyleyen kimse onun adı ya da grubun adı. Ardından bir bakıyorsunuz ona bir seçenek oluşturmuşlar bu şekilde yayınlanmasını istemeyenler için. Clean version diyor. Temizlenmiş, temiz hali diyor. Orada küfürleri ayıklıyorlar. O argo ifadeleri bir şekilde elemine ediyorlar. Onları da yok ediyorlar. Daha doğru ifadelerle yayınlanmasını isteyen radyolar, tercih eden radyolar ya da televizyonlar olabilir diye. Hatta bunu video klipleştirebiliyorlardı. Türk televizyonlar için video klibini de yapabiliyorlar. Onun için rap'in de blues'un modern bir hali olduğunu ama tabii ki bambaşka hani yapısal anlamda hiç alakası yok ama düşün dünyasına göre o mantığı aslında dayandığı temelin bir protestoya dayandığı, neden böyle olduğunu aslında bir anlamda yargıladığı. Bazen de bunun bu protest yapıdan da kurtularak hafiften böyle popüler moda, popüler tarza da doğru yanaştığı ve bunun içinde de eritildiği de gözlemlenebiliyor. Kısacası müzik globalleşti, dünya globalleşti, sınırlar kalktı. O sınırlar kalkınca da bunların hepsi iç içe bir araya geldi ve gelmesini isteyenler de işe birazcık da duygusal dediğimiz parasal yönden bakan yapımcılar ve buna da tabii ki giriştikleri için memnunlar çünkü karşılığını kat be kat aldılar. Çünkü çok ciddi bir sektör değil artık endüstriden bahsediyoruz.
Evet.
Çok ciddi bir endüstri haline dönüştü. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela rap hip hopçılar dediğimiz zaman dünyada ağırlıkları tamamdır. Bir şey dediğimiz yok ama Ahmet Ertegün ve Nasuh Ertegün'ün kurmuş olduğu Atlantik plakçılıkta hala o siyahi etki devam etmektedir. Hala rapçilerin, hip hopçıların en çok albüm çıkarttığı, en çok ürün çıkarttığı plak firması Atlantik plakçılıktır. Bu ilginç bir şey değil mi?
Evet.
Hala o etkinin devam etmesi, o ne diyelim geleneğin devam etmesine orada da hala bu konuyu ciddi alanların olduğunu gösteriyor.
Evet, bir de festivallerden bahsedelim demiştik. Festivallerle ilgili de neler söyleyeceksiniz? Hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde yapılan festivaller sizce dünden bugüne yine nasıl?
Dünden bugüne yapılan, başlayan, devam eden ve hakikaten ısrarla devam etmesi yönünde de büyük çaba sarf edilen festivaller var. 1970'li yıllarda ülkemizde başlayan İstanbul Festivali, Eczacıbaşı Holding'in öncülüğünde başlayan bu festival, ardından Eczacıbaşı'nın kurmuş olduğu olduğu, bu holdingin kurmuş olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından artık sadece yılda belli bir mevsime, belli bir döneme ait değil, tamamen bütün yıl bir etkinlik takvimine dönüştürülmüş durumda. Özellikle son 25 sene içinde gerçekleştirdikleri caz, müzik, sinema, tiyatro festivalleri, film ekimi gibi Ekim ayında yaptıkları bir film etkinliği, bir bu anlamdaki bir oluşum ve ardından da genellikle bir bienal tarzında yapılan ve çeşitli sunumların yapıldığı, çeşitli sanatsal faaliyetlerin tartışıldığı çok özel toplantılar gerçekleşiyor. Baktığınız zaman bir festival başladığı zaman diğerinin hazırlıkları da başlıyor. Çünkü o festivalin bitimine öbürünün başlamasını istiyorlar ve bu konuda artık Türkiye çok deneyimli, çok bu işleri çok iyi yapan bir ülke statüsünde. Dünyadan artık Türkiye'ye gelmeyen neredeyse kimse kalmadı. Yeni çıkan isimlerin hepsini her zaman Türkiye'de görebilmek mümkün. Bunların benzerleri mesela Montreux Jazz Festivali var İsviçre'de, yıllardan beri yapılan ve bu festivallerde de doğal olarak çok özel bazı etkinliklere imza atılıyor. Her yıl düzenlice yapılıyor. Mesela İngiltere'de, Büyük Britanya'da yapılan festivaller, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yine aynı şekilde çeşitli caz kulüpleri, çeşitli bazı kültür sanat kulüplerinin gerçekleştirmiş olduğu caz festivalleri söz konusu. Yani bunun içine işte nasıl bir işte Toronto Film Festivali varsa aynı şekilde Kanada'da mesela bir caz festivalinden de bahsetmek mümkün. Dünyanın her yerinde ve arada anlatırken de söylediğim gibi hani burada Türk cazı var, Brezilya cazı var, Japon cazı var, Uzak Doğu cazı var, Afrika cazı var. Bunların hepsinin etkinlik alanları bazen global dediğimiz çok geniş bir perspektifle bakılarak bir araya getirilen işler olabiliyor. Ya da bazen yöresel ya da bölgesel anlamda ya da kıtasal anlamda gerçekleşen işler de olabiliyor. Kısacası caz festivalleri dünyanın bir gerçeği ve bunların olması her zaman için çok ama çok önemli. Çünkü buralara katılım sağlamakta oraya katılan müzisyenlerin, bu konuda hizmet eden şarkıcıların, vokalistlerin ya da müzik insanlarının kariyer yolculuğunda çok önemli birer yapı taşı olduğunu biliyorum. Buraya katılmış olmak önemli. Bir yarışma varsa da o yarışmaya katılmak en başta çok çok önemli. Yarışmada bir derece alırsanız o çok çok daha önemli hale geliyor. Ama katılmak da derece almak kadar önemlidir. Bu bizim ülkemizde birazcık ihmal edilen bir konu. Biz de çünkü hep birinci olalım, ikinci olalım, üçüncü olalım, mutlaka dereceye girelim. Dereceye girmek zaten hedef. Ama mühim olan olimpiyatlara katıldığımız zaman katılmak. Orada o havayı, o sporcuların arasındaki etkileşimi, sporcuların arasındaki iletişimi sağlamalarını ortaya çıkartmak ve böyle bir şeyi 4 yıl boyunca bekletmek, ardından bu etkinliği gerçekleştirmek ve ardından da bunu taçlandıracak şekilde bir sonraki 4. sene sonunda yapılacak yere kadar insanların iştahını da hep açık tutmak. Aslında bir anlamda tadını damağında bırakmak. Ya çok hoşumuza gitti, çok güzeldi, çok insan tanıdık. Biliyorsunuz bu sosyal medya enstrümanları ne amaçla kuruluyor? İnsanlar birbirleriyle iletişim halinde olsunlar diye. Bunun da bir başka etkinlik olarak yıllar öncesinde ortaya çıkmış olimpiyatlar var. İşte çeşitli şampiyonalar var, çeşitli festivaller var, çeşitli yarışmalar var. Hep bunlar da belli yıllık, işte 6 aylık, 3 senede bir, 2 senede bir, 4 senede bir yapılan etkinlikler olarak devam ediyor. Kısacası festivaller bir gerekliliktir.
Evet ve son sorum olsun hocam. Üstadımıza soralım.
Estağfurullah.
Sık sık dinlemekten keyif al isimlerden birkaç tane alsak olur mu? Bu caz müzik
Olur.
Hem ülkemizden hem dünya çapında tanınmış isimlerden kimler var? Sıkça dinlediğiniz, keyif aldınız.
Şimdi, tabii şöyle mesela Louis Armstrong. Amerikalı bir siyahi, çok iyi bir vokalist, çok iyi bir bildiğim kadarıyla trompet ustası, yani müzisyen tarafı da var. Bunun dışında baktığım zaman tabii şöyle bir geniş yelpazeden baktığımız zaman vurmalı, daha doğrusu saksafonist olarak Danimarkalı Jan Garbarek var mesela. Ülkemizde de İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın festivallerinden birinde konuk olmuştu ve izlemiştim. Soprano saksafonuyla ama bildiğiniz o büyük saksafon boyutunda değil de Ünvan Hanım şu şekilde küçük bir saksafon olarak düşünün. Şu boyutta onunla o tabii aynı sesi çıkarabilen özel isimlerden biri. Baktığımız zaman mesela Miles Davis hayatını kaybetmiş artık aramızda olmayan isimlerden biri. Yine cazın önemli isimlerinden biri olarak. Nat King Cole kadife sesli bir isim olarak her zaman anılırdı. Ve onun tabii kızı olarak Natalie Cole. İkisi de hayatını kaybetti ama Nat King Cole tabii geçmiş dönemin 1940'ların 50'lerin önemli bir sesi, ismi. Ve tabii ki mesela Türkiye'den de caz alanında Allah rahmet eylesin Erol Pekcan ve orkestrası vardı. Caz alanında çok büyük işlere imza atmışlardı her zaman. Allah uzun ömür versin. Yaşıyor ama sağlık problemleri var. Kendisine acil şifalar diliyorum. Tuna Ötener, Tuna abi çok değerli isimlerden biriydi. Erol Pekcan orkestrasıyla da çok uzun yıllar çalıştı. Önder Focan, Türkiye'de caz müziği dendiği zaman eşi Zuhal Focan, caz dergilerinin ve bu konudaki devamlılığın sağlanması için büyük çabalar sarf ettiler. Bunlar benim önem verdiğim, dinlediğim isimlerdir. Ama bir de tabii şu var, dediğim gibi bir de pop caz tarafı var işin. Pop caz tarafında da bahsettiğim o 80'li yıllardan işte 86'daki Double Vision albümü, Bob James Davis Sanborn, Eric Clapton, blues'dur ama zaman zaman öyle bir şey olur ki caza da kayabiliyorlar. Blues tarzında ama caz tınıları da olan bir eser ortaya koyabiliyorlar, albüm çıkartabiliyorlar. İngiliz müzisyen ve şarkıcı, besteci. Bu tarz insanlar hala benim gündemimde. Bir de tabii ki modern çağımızın, günümüzün caza ne diyelim gönül vermiş. Mesela Kanada'dan Michael Bublé vardır. Yeni nesil şarkıcılardan biri olarak adlandırabiliriz. 2000-2010'lu yıllarda adını duymaya başladık. Önemli işlere de imza attı. Ödüller kazandı. Uluslararası Grammy'si var. Kendi ülkesinde Juno ödülü var Kanada'dan. Juno ödülleri var. Bu tarz işleri de yapan ama ses rengi nedeniyle de çok ciddi şekilde kabul gören isimlerden biridir. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ve bana bu konuda böyle özel ve güzel bir günde yer verdiğiniz için de şahsınızda Anadolu Ajansı'na çok çok teşekkür ederim.
Asıl biz teşekkür ederiz. Böyle güzel ve önemli bir günde bizimle olduğunuz için çok kıymetliydi. Anlattığınız her şey çok kıymetlisiniz. Çok sağ olun yayınımıza
Sağ
katıldığınız için.
olasınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum.
Çok sağ olun. Kültür merkezindeydiniz. Caz müziğini konuştuk. Konuğumuz Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Erhan Konuk'tu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.